Ayrım 29, sayfa 287, 26. kısım, Washington DC, 24 Şubat. İşareti siyah Ford sabahın ikisinden önce Beyaz Saray'ın dış kapısının önüne geldiğinde bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Arabadaki üç kişi gizli servis yetkililerince zaman kaybetmeden oval ofise alındılar. Başkan Eisenhower sabahlığını giymiş, yüzü yorgun ve gergin, masanın arkasındaki yerini almıştı. Üç kişi odaya girdiğinde ayağa kalktı. Oturun, isteyen varsa kahve sehpanın üzerinde. Sehpanın üzerinde dumanı tüten bir kahve sürahisi, bir dizi de fincan vardı. Ama kimse elini uzatmayı düşünmedi. Renkli camların dışındaki güvenlik lambalarından yayılan aydınlık, Beyaz Saray bahçesinin geniş çimenlerine yayılmıştı. CIA'nin atanmış başkanı Alan Walsh Dulles, Eisenhower'ın yanındaki koltuğa oturdu. Başkan Eisenhower tarafından henüz 6 hafta önce bu göreve getirilmişti. Ama yemin edip resmen işe başlamasına daha 4 gün vardı. 60 yaşındaki Dulles, CIA'nin ilk profesyonel yöneticisi olacaktı. Ama ne davranışı ne de görünüşüyle böyle bir görevin adamıymış gibi durmuyordu. Uzun boylu, geniş omuzlu, dalgalı saçlı ve bıyıklı bu New Yorklu daha çok eğlenceyi sevmesiyle ünlüydü. Oysa sabahın o erken saatlerinde gergin yüzünde o bilindik çekiciliğinden eser yoktu. Seçkin bir haber almacı olarak savaş sırasında Amerikan OSS'ini İsviçre'deki üstünden yönetmiş, Nazi Almanyası içindeki operasyonları, en önemlisi de gün doğumu operasyonunu İtalya Savaşı'nın son kanlı günlerinde SS generali Karl Wolff emrindeki Alman ordularının teslim olmasını düzenleyip yönetmişti. Genellikle sakin ve rahat bir adam olarak bilinen Dulles, o Şubat sabahında bir sinir köpüğüydü. Odadaki diğer ikisi, Sovyet Operasyonları Bölümü Müdür Yardımcısı William G. Wallace ve Özel Operasyonlar Yöneticisi Carl Brennigan'dı. Her ikisi de Eisenhower'ın masasının karşısında oturmuş, en az Dulles kadar gergin ve rahatsız görünüyorlardı. Saatler 2'yi vurduğunda Eisenhower toplantıyı açtı. Sesi hayat boyu içtiği sigaralardan, bunun yanı sıra da uykudan uyandırılmaktan kısıktı. Başlasan iyi olur Alan. Zaten 1.30'da uyandırılmış olmak yeterli. Daha fazla zaman kaybetmeyelim. Dallas öne doğru eğildi, yanındakileri Eisenhower'la resmen tanıştırdı. Sayın Başkan, Sovyet Operasyonları Bölümü Müdür Yardımcısını önceden tanıyorsunuz. Müdür Yardımcısı başkana baktı. Sayın Başkan, seni gördüğüme sevindim, Bill. Eisenhower kaşlarını çatıp belli belirsiz gülümsedi. Belki de sevinmedim. Ne getirdiğine bağlı. Efendim Karl Brennigan diye devam etti Dulles aceleyle. Sovyetler Bölümü Özel Operasyonlar Yöneticisi. Brennigan sandalyesinden kalkmaya davrandı ama Eisenhower bir el işaretiyle yerinde kalmasını belirterek "Rahatlayın Mr. Brennigan. Beyaz Saray'da saat 3'te protokole aldırmıyoruz. Peki Alan, başlayalım. Umarım getirdiğin iyi haberdir." Brennigan otururken Dallas'ın gırtlağını temizlediğini duydu. "Efendim, galiba çok büyük bir sorunla karşı karşıyayız." "Bunu telefonundan da anlamıştım," dedi Eisenhower sert bir sesle. Dallas, Eisenhower'ın önüne kırmızı bir dosya koydu. Üzerindeki damga da "Sadece başkan içindir" yazılıydı. "Sayın Başkan, efendim, Moskova'nın bu sabahtan beri kar kurdu operasyonuyla ilgili niyetlerimizin farkında olduğuna inanıyoruz." Eisenhower'ın tepkisi gecikmedi. Suratında bir endişenin izleri vardı. Rengi soldu. "Emin misiniz?" "Evet." Eisenhower derin derin içini çekti. İçindeki gerginliği yumuşatmak ister gibi elini ensesine götürdü. Sonra da fısıldar gibi "Aman Tanrım!" dedi. Odadaki diğer ikisine bakıp gözlerini yeniden Dulles'a çevirirken yüzündeki öfke giderek artıyordu. Sizin bölümün şimdiye kadar giriştiği en duyarlı, en gizli operasyonun nasıl patladığını lütfedip de anlatır mısınız? Hangi cehennemde ne yanlış yapıldı? Dallas dosyayı açtı, titreyen ellerle Eisenhower'a uzattı. Ayrıntıları burada bulacaksınız Sayın Başkan ama zamanınızı almamak için size ana hatlarını anlatayım. Sovyetlerin Birleşmiş Milletler misyonundan Kislov adlı bir ateşe dün gece tam 22.30'da Moskova'ya gitmek üzere Londra uçağına bindi. Tahmin edebileceğiniz gibi Kislov ateşe filan değil, KGB'nin New York istasyon yöneticisi. Yanında bir kurye çantası vardı. O çantada Messi'ye verdiğimiz ve Stalin'in kişisel güvenliği ve alışkanlıklarıyla ilgili gizli dosyanın bir kopyasının bulunduğunu sanıyoruz. Eisenhower kaşlarını çattı. Bunu nereden çıkarıyorsunuz? Oldukça karışık Sayın Başkan. Öyleyse becerebildiğin kadar basit anlatmaya çalış. Dallas, Brooklyn'deki dairede ateş edildiği bildirildikten sonra polis tarafından bulunan cesetleri anlatarak ölenlerden birinin CIA adına çalışan Dimitri Popov olduğunu söyledi. İkinci ceset ise Sovyet ateşesi ve KGB binbaşısı Felix Arkaşin'e aitti. Dallas'ın CIA'nin FBI tarafından devreye sokuluşunu anlatması birkaç dakika sürdü. Brannigan olanları öğrenmişti. Popov'un Massey tarafından ajanların eğitimiyle görevlendirildiğini biliyordu. Güvenlik açısından New Hampshire'daki kulübenin alıştırılmasını istemişti. Dallas endişeli bir ifadeyle devam etti. Kulübe tümüyle yakılmış. Massey ile adamları da ortada yok. Brannigan ekiplerimizden birini görevlendirerek araziyi arattı. Bir saat önce üç ceset bulundu. Üçü ormanın içinde, dördüncüsü de gölün kıyısında. Cesetlerden biri Sovyetler adına çalışan Brown adlı bir kiralık katile ait. Üzerinde de bir dosya bulundu. Biraz önce sözünü ettiğimiz dosya. Messi dosyanın bir kopyasını incelemek için Silaski'ye vermişti. Dosyada Stalin'in geçmişi, kişiliği, zaafları, güçlü yanlarıyla ilgili ayrıntılar var. Hatta sağlık durumu bile. Güvenlik önlemleri de tabii bilebildiğimiz kadarıyla Kremlin'in ve kullandığı Kuntsevo taçasının planları. Hepsi çok gizli. Dosyada kar kurduğuyla ilgili bir şey var mıydı? Hayır efendim, yoktu. Eisenhower sabırsızlandı. Öyleyse Sovyetlerin niyetimizi öğrendiklerini nereden çıkarıyorsunuz? Brown denen o herif öldü. Üzerindeki dosyada da niyetimizi belli edecek bir bilgi yok. Dallas tereddüt etti. Sanırım müdür yardımcısı bu sorumuza daha iyi cevap verir efendim. Dallas, Wallace'a başıyla bir işaret yaptı. Müdür yardımcısı koltuğunda öne doğru eğildi. Sayın Başkan, bildiğiniz gibi operasyonun aşırı duyarlılığı nedeniyle kar kurduğunu son derece gizli tuttuk. O operasyonu bu odadaki dört kişi ve gerçekleştirecekler dışında kimse bilmiyordu. Gerçekleştirecekler derken Messi'yi ve Rusya'ya göndermek istediğimiz adamı, Slansky'yi kastediyorum. Ona eşlik eden kadının bile hedeften haberi yoktu. Eisenhower kabaca, sadede gelin, dedi. Müdür yardımcısı rahatsız görünüyordu. Destek arar gibi Dallas'a baktı, hiçbir yardım görmeyince de devam etti. Uzmanlarımız Brown'un cesedinin bize gelmeden önce ellendiğini belirtiyor. Moskova'nın kadını izlediğinden, Brown'un onu öldürmek ya da kaçırmak için gönderdiğinden kuşkulanıyoruz. Bu mantıklı bir senaryo. Brown, Messi'ye ya da adamlarından birisi tarafından öldürülmeden önce kulübede dosyayı bulmuş olmalı efendim. Brown ve adamları geri dönmeyince KGB'nin birini, belki de başka bir ekibi onları aramaya göndermiş olduğunu düşünüyoruz. Kislov'un Moskova'ya sadece Arkaşin'in ve diğerlerinin ölümünü bildirmeye gittiğine inanmıyoruz. Ölümler böyle bir yolculuğu haklı göstermez. Brown ve yanındakilere ne olduğunu öğrenmek için gönderdiği ekip, dosyayı bulduğu için Moskova'ya gittiğini düşünüyoruz. Dosyayı incelediler ama almadılar. Kislov durumdan haberdar edilince böyle bir bilginin ne anlama gelebileceğini görmüş olmalı. Kislov aptal değildir. Dosyadaki ayrıntılar ve Messi'nin işe karışmasıyla Stalin'e karşı bir şeyler hazırladığımızı anlayıp böylesi bir eğitimin paraşütle atlamadan hemen önce verildiğini düşünmüşler. Eisenhower, Wallace'ın sözlerini bitirmesini sessizce bekledi. Başkanın yüzünden hayal kırıklığı okunuyordu. Sonra hızla önündeki dosyaya göz attı. Okuması bittiğinde içini çekerek kapağı kapadı. Anlaşılan boğazımıza kadar boka batmışız, öyle değil mi? Oldukça kötü, diye doğruladı Dallas. Eisenhower arkasına yaslanıp sordu. Peki, öyleyse sırayla gidelim. Ekip gitti mi? Hayır efendim. Eisenhower soluğunu boşalttı. Tanrı'ya şükür, öğrendiğim tek şey eğer bir delikteysen kazmaya son ver. Bu aşamada Moskova'nın niyetimizi öğrenip öğrenmediğinden emin olamayız ama öğrenmiş olabilirler. Bunun mantıklı sonucu da operasyonu iptal etmemiz. Moskova ile aramızdaki ilişkilere bakarak adamlarımızın da az da olsa bir şansı olabileceğini düşünmüştüm. Talis konuşmaya davranınca elini kaldırdı. Sovyetler Arkaşin denen o herif için diplomatik gürültüye başlarsa ne yapacağımı sonra düşünürüm. Şimdilik gelişmeleri bekleyeceğiz. Hayır anlamında başını kararlılıkla salladı. Ama eğer haklıysanız işin nasıl biteceğini Tanrı bilir. Peki, Messi nerede? Müdür yardımcısının bakışları endişeliydi. Efendim, bütün bu olanlara rağmen görevin son aşaması için Finlandiya'ya gittiğini öğrendik ama Finlandiya'da nerede olduğunu bilmiyoruz. Eisenhower şaşkın bakışlarını Dallas'a çevirdi. Bana operasyonun başlamadığını söylemiştin. Yoksa yanılıyor muyum? Sayın Başkan, Başla şifresini almadığımız için başlamadığını kabul ediyoruz, biliyorsunuz. Bütün operasyon Messi'nin kararına bırakılmıştı. Biz sadece kaba bir plan, daha doğrusu bir şablon hazırladık. Ayrıntıları Messi tarafından tamamlanmıştı. Messi ile yaptığımız anlaşmaya göre operasyon son aşamasına çok yaklaştığında, yani adamları Rusya'ya indirmeye hazır olduğunda bize son bir haber verecekti. Böylece eğer istersek operasyonu durdurma imkanımız olacaktı. Messi'nin bize eğitim sırasındaki sorunları bildirmediğini de düşünerek bize işaret verip vermeyeceğinden emin değiliz. Aman Tanrım, her dakika daha fazla batıyoruz. Operasyonun daha başlamadığını gösteren başka bir dizi etken daha var. Ne gibi? Messi'nin önceki gece yanında iki kişiyle birlikte Boston'dan tarifeli bir uçakla Londra'ya uçtuğuna, oradan da Stockholm üzerinden Helsinki'ye geçtiğine inanıyoruz. Bu programa bakarak Washington saatiyle 14 saat önce Helsinki'ye varmış olması gerekir. O ülkelerin pasaport polisleriyle acil temas sağladık ve Sovyet bölümümüzün hazırladığı sahte pasaportların kullanıldığını öğrendik. Finlandiya makamları Messi ile arkadaşlarının dün akşamüstü Helsinki'ye vardıklarını doğruladı. Kötü hava nedeniyle Messi'nin operasyona bu akşamdan önce başlamayacağını düşünüyoruz. Eisenhower sakince, "Peki öyleyse onunla nasıl temas kuracağız?" diye sordu. Söylediğim gibi temas kurmak ona bırakılmıştı. Anlaşmamız böyle. Böylelikle bir yanlışlık olduğunda operasyonla ilgimiz yokmuş gibi görüneceğiz. Messi sadece bir sorun olduğunda temas kurma ve Washington'da bir numarayı arayarak başla şifresi verme talimatı aldı. Müdür yardımcısı yutkundu. Efendim, tek düşündüğümüz hala planı uygulamak niyetinde olduğu, bunu da henüz bilmediğimiz şahsi bir nedenden dolayı yaptığı. Bu herif aptal mı, deli mi? Oysa bana elimizdekilerden en iyisidir demiştiniz. En iyisidir efendim. Mr. Dallas savaş sırasında Avrupa'da onunla birlikte çalıştı. Söylediklerimi doğrulayacaktır. Böylesine amatörce davranmasının nedenini bir türlü anlayamıyorum. Müdür yardımcısı koltuğunda diken üstünde oturur gibi kıpırdandı. Eisenhower ayağa kalktı. Öfkeliydi. Yüzü her zamankinden beyaz, gözleri küçük ve karanlıktı. Bu operasyonun başarıya ulaşması için tek koşul gizlilikti. Artık gizli olmadığı anlaşılıyor. Bana anlattıklarınızdan, Moskova'nın bir şeyler hazırladığımızdan kuşkulanacağı sonucunu çıkarıyorum. Eğer bu insanlar soya toprağına iner de yakalanırsa, bunun bizim için tek bir anlamı olur. O da bir felakettir. Galiba hepimiz Rusların elinde kanıt olunca nasıl tepki verdiklerini biliyoruz. Eisenhower çevresini süzdü. Sadece bir savaş nedeninden söz etmiyoruz beyler. Savaştan bahsediyoruz. Bizleri 20 yıl geriye götürebilecek bir Sovyet tepkisinden söz ediyoruz. Artık bunun bir güvenlik sorunu ve intikam olduğunu ileri sürerek Batı Berlin'e ya da Avrupa'nın herhangi bir yerine yürüyebilirler. Bu ülkeyi ve müttefiklerimizi vurabilecek en büyük felaketten bahsediyoruz. Dallas Eisenhower'a kararsızca baktı. Sayın Başkan, Messi'nin yerini bulabilmek için elimizden geleni yaptığımızı söylemem gereksiz. Kabul edeceğiniz gibi operasyonun aşırı duyarlılığı nedeniyle Finlandiya'da kendi adamlarımıza ihtiyacımız olacak. Brannigan bir ekip toparlayıp yola çıkardı bile. Andrews hava üstünde harekete hazır bekleyen bir jet var. Buradaki iş biter bitmez Finlandiya'daki adamlarına katılacak. Yine de işbirliğinden yararlanmak, Finlandiyalıların yardımını sağlamak için Helsinki'deki büyükelçimize talimat vermenizi de rica ediyorum. Eisenhower derin bir nefes aldı, soluğu yavaş yavaş uzunca bir süre boşalttı. Zaman çok önemli baylar. Ya geç kalırsanız, o zaman ne olacak? Saygısızlık etmek istemem ama efendim, ama hala onu bulup durdurabileceğimizi düşünüyorum, dedi Brannigan. Tanrı aşkına, öyleyse nasıl yapacaksan anlat. Bu bir zamanlama sorunu, dedi Brannigan. Rusya ve Baltık devletlerine yönelik tüm operasyonlar hava durumuna bağlıdır. Eğer hava güzelse CIA operasyon düzenlemez çünkü Rus radarlarının uçağımızı göreceğini bilir. Messi'ye verilen rapor Baltık bölgesinden girerek atlamayı öneriyor. Onun da öyle yapacağından eminim. Bunun için yerli bir pilota, özellikle de Rus hava sahasında uçuş deneyimi olan bir pilota ihtiyacı olacak. Bölgedeki hava durumunu inceledik. Rapora göre bu akşam Helsinki saatiyle 8'de Baltık Denizi'nin kuzeydoğusunda güçlü bir kar fırtınası bekleniyor. Bence Messi'nin adamları o saatlerde hareket edecektir. Bu da bize biraz zaman kazandırıyor. Elimizde yeterince adam olursa harekete geçmeden önce onları bulabiliriz. Finlandiyalıların ve hava kuvvetlerinin de yardımıyla Messi'nin ekibinin uçuşunu önleriz. Bölgede devreye gezecek yeterli sayıda uçak o yönde ilerlemek isteyen bütün uçakları önleyebilir. Yani onu düşürür mü demek istiyorsun? Eğer gerekirse. Eisenhower sırayla her üçünün de gözlerine baktı. Her zaman dostça bakan gözlerinin altındaki çelik bakış yerindeydi. Nasıl yapacağınız beni ilgilendirmez ama yapın. Messi ve ötekilerinin bulunmalarını istiyorum. Bulunup hangi yöntemle olursa olsun durdurulmalarını istiyorum. Bu öldürmek anlamına gelse bile. Korkusuz ve cesur insanlar olduklarını düşününce keyifle verdiğim bir emir değil bu baylar. Ama öbür seçenek çok daha korkunç. Hepiniz bunu iyice anladınız mı? Ziyaretçiler hep birlikte başlarıyla onayladı. Eisenhower, toplantının sona erdiğini belirtmek için kolundaki saatine baktığında yüzü hala solgundu. Bakışları Dallas'ın üzerindeydi. Gereken her şeyi ayarla. Bu konuda her şeyi yapmaya yetkili olduğunu söylememe gerek yok. Bu sorun çözülene kadar saat başı rapor istiyorum. Onları durdurmak için elinden geleni yap. Anlaşıldı mı? Evet efendim. Ayrım sonu. Sayfa 294.